Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın, canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 22 Haziran 2022 günlerden çarşamba saat 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Gündem yoğun. Bizim de gündemimiz yoğun ancak tüm dikkatimiz neredeyse 23 saat geçti. Bir gün dememiz daha doğru. Rotamız, tüm dikkatimiz, ruhumuz ve gönlümüz nerede? Muğla'da ormanlar yanıyor. Geçen yıl tüm yangınları izledik. Antalya, Muğla. Şimdi Marmaris'te 23 saati aşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Savcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı. Siyasetçiler, tabii ki hükümet yetkilileri konuyu yakından takip ediyorlar. Ancak bizim konumuz bütün bu gelişmeler değil. Biz iklim krizine karşı Türkiye'nin nasıl hazırlık yaptığını merak eden taraftayız. Yani sele, afete, yangına, iklim krizinin getirdiği tüm sorunlara karşı bütüncül bir yaklaşım, bütüncül planlı bir program olmadan çözüm üretmek mümkün mü? Örnek verelim. Amerika'da 8 yıl yanan ormanlar var. Ama afet yönetimi, orman yangınları önleme yönetimi ve bununla ilgili strateji gerçekten önemli. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz ama diyeceğiz ki lütfen ciğerlerimize sahip çıkalım. Konuyu daha dikkatli takip edelim ve konuyla ilgili bütüncül planlamayı kamuoyunun dikkatine sunalım. Bizden söylemesi, bunu söyleyelim ve sözü fazla uzatmayalım. Öncelikle siyaset gündemine bakalım, sonra kendi gündemimizle, ekonomiyle sohbete başlayalım.
Siyaset gündemi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Khashoggi cinayetinin ardından ilk kez Ankara'ya geldi. Suudi Prens, Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, başta ekonomi olmak üzere birçok konunun masaya gelmesi bekleniyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen iki ayrı Manadası davası yeniden karara bağlandı. Yerel mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplamda 489 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Türkiye'nin gözü kulağı Muğla'nın Marmaris ilçesine çevrildi. Dün akşam başlayan yangın söndürülemedi, 24. saatini de doldurmak üzere. Alevlere havadan 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediliyor. Birçok evin tedbir amaçlı boşaltılmasına neden olan yangında 1500 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın da etkilendiği tahmini yapılıyor. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik kırmızı hat kurulması gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda Türk ve Rus askeri heyetleri arasında dün Moskova'da bir toplantı gerçekleştirildi. Yapıcı ve oldukça olumlu havada geçtiği bildirilen toplantı sonucunda ilk somut adım da atıldı. Uzun süren toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı.
Siyaset gündemi.
Tahıl yüklü gemilerin geçişi önemli. Çünkü gıda arz güvenliği ve enerji arz güvenliği ve çevreyle ilgili güvenlik en önemli 3 ana gündem maddesi, olmazsa olmazlardan. Petrol fiyatlarına baktığımızda %5'lik bir düşüş var. İşte ekonomide de gündem bir hayli yoğun. Hem dışarıda hem içeride. Gelin tüketici güven endeksinden petrol fiyatlarına bir tur yapalım, sonra konulara bakalım.
Ekonomi gündemi. Tüketici güveni 2004'ten beri en düşük seviyede. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks Haziran ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında azaldı. Mayıs ayında 67,6 olan endeks Haziran ayında 63,4 seviyesine inerek tarihin en düşük seviyesine geriledi. Endekste en büyük düşüş hanenin maddi durum beklentisinde gerçekleşti. Hanenin maddi durum beklentisi 66,5 seviyesinden 59,9'a geriledi ve Mayıs ayına göre %10'luk düşüş yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarına %30 oranında zam yapılacağı iddiasını yalanladı. Söz konusu iddiaya ilişkin Anadolu Ajansı'na konuşan Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz," dedi. Petrol fiyatlarında düşüş %5'i aştı. Petrol fiyatları Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden'ın ülkede keskin yükselen yakıt fiyatlarını düşürme çabalarıyla varil başına %4'ün üzerinde geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolünde ise daha sert kayıplar yaşanırken düşüşler %6'ya dayandı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte oldukça kararlı olduğunu söyledi. Powell, "Herkesin yararına olan güçlü bir istihdam piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak enflasyonu düşürmemiz şart," dedi. Powell, faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını ifade etti. Ekonomi gündemi.
Gündem yoğun. Amerika, dünyanın en güçlü petrol ve LNG, daha doğrusu doğalgaz üreticisi ve ihracatçısı, özellikle eyaletler arası akaryakıt fiyatlarındaki farklılık ve enflasyon kabusu bambaşka bir yolculuğa çıkmasına yol açtı. Çok hızlı hareket, esneklik sağladı, hareket ediyor. Peki biz ne yapacağız? Biz nereye gidiyoruz? Yarın bizde para politikası kurulu toplantısı var. Faizler ne olur sorusunu aslında hiç kimseye sormak istemiyorum. Konuğumuz var. Konuğumuzla çok farklı, çok daha bambaşka bir perspektiften para ve sermaye piyasalarına bakalım istiyoruz. Konuğumuz Numan Tanrı Över. Para ve sermaye piyasaları uzmanı diyorum ama Numan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Melih Hanım. Teşekkür ediyorum.
Uzman demiyorum. Öncelikle çok kısa kendinizi anlatır mısınız?
Tabii ben 1987 İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Akabinde bir kamu bankasının teftiş kuruluna girdim ve yaklaşık 28 yıl orada şube müdürlüğü, bankanın kredi politikalarına yön veren bölge müdürlükleri ve beraberinde vakıf yatırımda genel müdür yardımcılığı, vakıf portföyünde de genel müdürlük yaparak 2018 yılında emekli oldum.
Emeklilikte neler yapıyorsunuz?
Genelde ailemle ilgilendim. Bir de bazı özel şahıslarla portföy yöneticiliği ve yönetimi konusunda adı konmamış danışmanlık diyeyim. O tür işte bilgi ve tecrübelerimi etrafımdaki insanlara ve talep edenlere aktarmaya çalıştım.
Yani
bu şekilde de ülkenin gündemini yakından takip edip özellikle ekonomi, siyaset, siyasal iktisat diyelim yani, o yönde de ciddi okumalar yapıp bazı öneri ve tavsiyelerimi geliştirmeye çalıştım.
Çok teşekkür ediyorum. Özellikle sordum. Çünkü para ve sermaye piyasaları uzmanı demek yaptığınız işleri anlatma anlamında yeterli olmayacaktı. Size para politikası kurulundan faiz kararı ne olur gibi bir soruyla başlamak istemiyorum. Bir şeyin değişmeyeceğini düşünenlerdenim. Ancak tüketici güveninin dip yapmasından başlamayı daha iyi buluyorum. Ne dersiniz?
Dediğiniz gibi Türkiye Merkez Bankası maalesef yaklaşık bir yıldır kendi kendini işlevsizleştirdi. Yani şu anda Türk parasının değerini koruma görevi olan ve kendi ifadelerine göre liralaşma dedikleri, ki yaptıkları her şey liradan uzaklaşmayı sağladı. Dolayısıyla bir para otoritesi elindeki en güçlü silah olan faizi bir kenara bırakarak bir nevi kendini imha etti. O yüzden de yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne yapacağını hiç kimsenin piyasada merak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bunun yarattığı en büyük tahribat da şu oldu. Bir merkez bankası para otoritesi olarak ekonomideki karar vericilerin rota tayininde bir nevi rota belirlemede kılavuzu gibidir. Dolayısıyla şu anda piyasa kılavuzdan yoksun bir şekilde kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Ve piyasada tam bir fiyat karmaşası var. Ben buna enflasyon da demiyorum. Tam bir fiyat anarşisi var.
Çok önemli bir değerlendirme yapıyorsunuz. Tam bir fiyat anarşisi var piyasada diyorsunuz. Bunu biraz açmak mümkün mü?
Tabii ki şöyle açmak mümkün. Bakın Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Para Merkez Bankası güdümünde hükümet bir takım iktisat ve para politikaları ve maliye politikaları açıklıyor. Ama günün sonunda baktığımızda hiçbir kararın herhangi bir etkin sonuç yarattığını görmüyoruz. Aksine tam tersi sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Nedir? Liralaşma yapacağız diyoruz. Herkes liradan kaçıyor. Ama tam bir keşmekeş içerisinde bir kaçış var. İşte fiyatlardaki bu anormal yükselişler, TÜİK'in yarattığı güvensizlik ortamıyla beklentilerdeki olağanüstü bozulma, herkes en kötü senaryoya göre bir fiyatlama yapmak istiyor. İşte gıda enflasyonu, başka bir şekilde, yani zaman zaman bunları maliyetle açıklamanın da imkanı. Konut fiyatları öyle, hakeza. Ulaştırma fiyatları hakeza öyle. Dolayısıyla dediğim gibi paranın sahibi olmayınca paraya güveni sağlayacak olan o faizi, faiz sadece kredi faizi demek değil. Artık bunu anlamamız lazım.
Önemli bir konuya girdik. Hemen araya gireyim. Faiz deyince biz reel faizden mi söz etmeliyiz, konuşmalıyız? Sadece politika faizini mi konuşmalıyız?
Kesinlikle reel faizi konuşmalıyız. Mesela hükümet diyor ki cari açığı önleyeceğim diyor. Cari açığı önlemenin en önemli yolu nedir? Ülkenin tasarruf etmesini sağlamak. Tasarruf etmenin yolu da nedir? Küçük küçük yatırımcıların bankalara paralarını, özellikle TL olarak tasarruflarını artırmalarını sağlamak demek. Bunun da temel göstergesi faizdir. Yani öncelikle, ve bu reel faiz olmalıdır. Yani şu anda Türkiye'de enflasyonun 70, beklentilerin 80 olduğu bir yerde 14'ün mesela hangi bir matematiksel hesaba dayandığını anlamaya, izah etmeye imkan yok. Yani nedir 14'ün kerameti? Yani neden 14? Ya da kimisinin ifade ettiği gibi zamanında Ebu Suud Efendi'nin 12'ye cevaz verdiği bir fetvadan bahisle 12'ye kadar düşürülmesini talep edildiğini de duyuyoruz kulislerde. Yani böyle bir uhrevi bir şey midir? Yani mesela 14'ün ben hiçbir ekonomik modellemede nasıl böyle bir sonuç çıkardığını görmedim hiçbir yerde. Duymadım da. Neden 14? Mesela halbuki Türkiye'de enflasyon daha önce de konuştuğumuz herkesin bildiği 70-75'lerde beklentiler 80-90'larda ve şu anda enflasyon dolayısıyla da Türkiye'de %5'lik muazzam bir servet kazanan, ancak buna mukabil %90'lar oranında da ben de mesela enflasyona karşı kendimi yönetemiyorum. Borsaya gidiyorum ayrı bir problem, dövize gidiyorum ayrı, hiçbir enflasyonu yenmiyor elde ve herkes yoksullaşıyor. Bunun orta uzun vadede ben Türkiye'de çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını düşünüyorum.
Vade derken orta vade 24 mü 25 mi öngörünüz?
Yok, zaten en kısa vade olacak olan seçimlerdir.
Ne zaman seçim olur?
Yani Şu anda piyasadaki en büyük sorunumuz, Leyla Hanım, zaten iktisat politikalarının etkinliğini kaybetmesinin nedenlerinden birisi de bu güven problemi. Yani piyasa aktörleri hiçbir koşulda mevcut para otoritelerini veya hükümetin iktisat politikalarını, mesela güvenlikle ilgili politikadan bahsetmiyorum, ekonomik politikalarını zinhar güvenmiyor. Bunu nereden çıkarıyorum? Sonuçlardan çıkarıyorum. Yani insanlara TL tutun diye herkes TL'den kaçıyor. İşte insanlara enflasyon düşecek deniliyor, her gün yükseliyor. Ve satın alma gücünün korunması aslında bir nevi gelir transferi gibi de bir şeydir. Yani siz insanlara bir doğrudan gelirlerini artırabilirsiniz. İki, gelirlerinin satın alma gücünü koruyarak belli bir refah etkisini, sürdürülebilir bir refahı sağlamalarını ve devam etmelerini sağlayabilirsiniz. Mesela şu anda bütün insanların zaten çekici güven endeksini bu kadar dip yapma nedenlerinden birisi de bu. Mesela ben oğlumu özel bir okula göndermiştim. Onun bir projeksiyonum vardı. Şu anda projeksiyonun hepsi çöktü. Örneğin yurt fiyatı %100 artmış, okul fiyatı %70 artmış. Oradaki cari giderlerin ne kadar artacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Ve benim gelecekte ne kazanacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Yani ve ben halbuki kendimce çocuğumun üniversite sürecini planladığımı, kaynaklarını ayırdığımı ve bu sürecin çok akamete uğramadan gidebileceğini düşünüyordum. Yani böyle size yüzlerce, milyonlarca insanın bütün gelecekteki, yani birkaç zaten tüketici güven endeksi de geleceğe olan bakışı diyor. Bir de burada reel etkiden bahsetmek lazım. Yani elinizdeki paranın satın alma gücü düştüğü oranda siz reel olarak gelir de kaybediyorsunuz. Çünkü aynı para aynı mal ve hizmeti satın almaya yetmiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki insanların hemen hemen %60-70'inin yakın gelecek, yakın orta gelecekteki bütün planlamaları boşa düşmüş durumda. Yani bunu evlenme kararından tutun, iş kurmaya. Dolayısıyla bu kadar büyük bir güven erozyonunun yanında burayı toplamanın çok kolay olacağını, mutlaka yeni bir seçimle güven tazeleyecek bir iktidarla mümkün olabileceğini, ama hangi iktidar modelidir buna seçmen karar verecektir. Yani dolayısıyla mutlak çözülmesi gereken sorunlardan birisi güven.
En büyük sorunumuz güven. Güven bunalımını aşarsak ve seçimleri de gerçekten sandık demokrasisine inanarak yaparsak Türkiye rahatlar değil mi?
Mutlaka rahatlar. Ben şuna inanıyorum. Aynı zamanda bir siyasal bilgiler fakültesi öğrencisi olarak, ses tarihi bilen biri olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de sandık her zaman bir kurucu irade gibi çalışmıştır. Ve herkes buna saygılı olmuştur. İktidar, yani uzun süre iktidarda kalan hükümetler dahil, rahmetli Süleyman Demirel'ler, Türk Keşler, Erbakanlar, Ecevitler dahil, askeri darbe generalleri dahil, herkes Türkiye'de sandığın iradesine saygı göstermiştir ve gelen sandık da bir kurucu irade gibi çalışmıştır. Yani ne demek istiyorum? Sanki her sandıkla gelen iktidar bir nevi yeni bir anayasa gibi, yeni bir iktisat politikası gibi, yeni bir dönem gibi. Örneğin ben Türkiye'de yazılı bir anayasa olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de yazılı anayasa itaat eden bir iktidar görmedim. Dolayısıyla her gelen iktidar kendi anlayışını bir miktar dayatmak suretiyle, ki zaman zaman kendi ifadeleri işte anayasanın sağından solundan dolanmak suretiyle derler. İşte karnık ve kararnameleri tüket uygulamalara baktığında kurçularımız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Dolayısıyla bu kurucu iradeye kimse saygısızlık etmemiş. Bundan sonra da olabileceğini ben zannetmiyorum. Ve Türkiye demokrasinin en büyük kazanımlarından birisinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gelişerek devam edeceğini düşünüyorum.
Benim size bu değerlendirme üzerine tabii ki sormak istediğim iki soru daha var. Buyurun. Sanki birbirinden bağımsızmış gibi görünüyor ama GES ve özellikle KKM ile ilgili bunlar gerçekten kalıcı çözüm getirebilecek enstrümanlar mı yoksa sanal enstrümanlar mı?
Kesinlikle hayır. Nereden sonuca var? Yani sonuçlardan. Şimdi kur korumalı mevduat kulağa tersten göstermek suretiyle aslında insanlar, yani bir kaydı döviz yaratmak. Benim de tasarruflarımda bir miktar var. Diyor ki bana, sen doğrudan efektif döviz talep etme. döviz kur farkından olan farkı ben sana ödeyeceğim diyor. Ama bu dövize olan talebi ortadan kaldırmaya yetmiyor çünkü kurumlara güven kalmamış. İkincisi de sonuçlara bakıyoruz. İşte o gün dünyayı yeniden keşfetmiş gibi lanse edildi. Dolar 18'den 11'lere geldi biri gece. Şu anda yeniden 6 ay geçmeden aynı yere geri geldi. Demek ki sorunu çözmemiş. Yani doğal olarak kurdaki seviye. Çünkü kur da enflasyonla kendini düzeltmek zorunda. Aksi takdirde zaten mevcut iktisat politikasının temeli çöker. Çünkü kur sabit kaldığında aslında hükümetin ne yapmaya çalıştığını bildiğini zannetmiyorum. Sadece gündelik olarak savruk bir şekilde o an için gündem yakıcı gündem neyse onunla ilgileniyormuş gibi. Çünkü temel bir enstrüman olan siz reel faizi konuşmadığınız sürece hiçbir şey çözemezsiniz. Siz kaydi para döviz, kaydi döviz yaratmış oluyorsunuz. Diyorsunuz ya sen Melih Hanım, Numan Bey döviz almayın, döviz farkınızı biz size ödeyecek. Kim ödüyor bunu?
Hazine.
Üstelik çok da adaletsiz bir sistem. Zaten yeteri geri dağılım bozukluğu var. Siz gelir dağılım bir daha bozuyorsunuz. Herkesin ekmekten aldığınız KDV'den, sütten aldığınız KDV'den gidip kur korumaya. Peki bu kur koruma ihtiyacı nereden geliyor? TL'ye olan güvensizlikten geliyor. Yani siz TL'ye olan güvensizliği nedenlerini ortadan kaldırmak yerine sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyorsunuz. Örneğin tamam Türkiye'de 30 milyar doları dövize talep etmekten kurtardınız. Sırf 3-5 tane müteahhitin daireleri satılsın, konut fiyatları ucuz kalsın diye bunu yaptınız. Bakın bireysel kredi büyümesini durduramıyorlar. Niye? Çünkü uyguladıkları faiz politikaları o kadar düşük seviyede kalıyor ki insanlar her durumda TL borçlanmayı kar sayıyorlar. GES'le ilgili de söyleyeceğim şu. Bir, kurumlara güven olmadığı için örneğin %5'i asgari getiri söylüyorsunuz dönemsel olarak. Üstü de kurumlardan gelecek gelirlerle artabileceğini söylüyorsunuz. Ama hiç kimse size güvenmiyor ki. Örneğin o 5'in 10 olacağına inanan yok. Öyle mi? Dolayısıyla çalışmıyor. Yani siz zaten silahları dediğim gibi bir makinalı tüfeği bırakmışsınız faiz gibi bir silah. Oturup kazmayla kürekle savaşa devam ediyorsunuz. Bana göre görünen tablo bu. Yani bunların hiçbir şekilde bir kere faiz, reel faiz uygulaması enflasyonla mücadele ciddiyetinizi gösteriyor. Melih Hanım yani siz enflasyonla ben hiçbir hükümetin bu kadar enflasyonu küçümsediğini işte 57 yaşındayım aşağı yukarı 45 senedir belli olan yere vakıfız okuduk. Hiç bu kadar enflasyonu küçümseyen ama çok kötü sonuçlar doğurup da bizatihi altından kalacağını da göremeyen bir maalesef bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Ha kendileri böyle bir tercihte bulunabilir. Keşke sadece onları ilgilendiriyor olsaydı ama sonuçları hepimizi ilgilendiriyor. İşte bakın görüyoruz bugün de bir ev sahibi kiracı birbirini öldürüyor.
Aman en çok korktuğumuz konu evet, bu olayları göreceğiz çok fazla.
Yani bakın, reel faiz uygulamasına kaçınmayı idari yollarla çözmeye çalışırsanız baskıyla, otoriteyle zapturap altına alarak halledebileceğinize olan zaten maalesef hükümetin her temel konuda yaptığı temel hatalardan biri bu. Demokrasiler bana göre rıza üretme sanatıdır. Rıza üretmek yerine emrederim hallolur. Talimat verim düzeltir, kanun getirim halledelim. %25'de sınırladınız kira gelirlerini, ev sahiplerinin kiracıları olan zamlarını. Siz zannediyor musunuz insanlar %25'le tatmin olup da rahat duracaklar?
Hayır.
Merkezdeki maalesef merkezler, merkez diyebileceğimiz ilçelerde, İstanbul'u söylüyorum, ilçelerde psikolojik şiddetle karşılaşacağız ama daha taşra, daha dışarı ilçelere gittiğimizde de taşlı sopalı silahlı işte bakın Çağlayan Esenyurt bugün de iktidarda bir dükkan sahibiyle kiracısı husus metinden Allah rahmet eylesin. Yani hani bakın toplumsal barışa ne kadar zarar verdiğinizi görüyorsunuz bir reel faiz inadından dolayı.
Yani temel sorun reel faiz inadında ısrar etmek toplumsal barışı bozuyor. Enflasyon en büyük tehlike, sinsi canavar tüm dengeleri alt üst ediyor. Ben size teşekkür ediyorum. Bir gün sizi stüdyoya da yayına almak isterim. Sağ olun diyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
Ziyaret etmekten de mutlu olacağımı beyan ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar.
Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu değerlendirmeler önemli. Yani reel faizle inatlaşmanın faturası ağır. Ancak büyümek tercihi yapılırken, büyüme tercihi yapılırken enflasyonu unutan bir anlayış ve gelir gider. Yani bir hükümetin hazırladığı bütçeye bakacağız. Çünkü bütçede de bütçemiz acaba neye dayanıyor? Çünkü yılın ilk 5 ayında gelirler, giderler dengesine, harcamalara baktığımızda yılın geri kalan 7 ayı için bir ek bütçe zorunluluğu doğdu. O ek bütçeyle ilgili ilk kulis haberini veren de Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu idi. Nevzat Bey.
İyi akşamlar Meldan.
İyi akşamlar. Nevzat Bey, öncelikle sizin de kısa bir CV'nizi alabilir miyim?
CV'm şu. Maliye Bakanlığı'na hesap uzman yardımcısı olarak girdim. Hesap uzmanı, baş hesap uzmanı olarak bir 10 yıl kaldım. Sonra gelir idaresinde bir 9-10 yıl daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür oldum. Arkasından hazine ve dış ticaret müsteşar yardımcısı, hazine müsteşar vekili, turizm bakanlığı müsteşarı ve en son gümrük müsteşarı olarak çalıştım. 30 tam yıl devlette kesintisiz çalışmam oldu. Bunun 20 yılı kesintisiz yönetimde geçti. Aynı zamanda da eş zamanlı olarak akademik çalışmalarını da sürdürdüm. 1985-86'da doktor, 89'da doçent oldum. 2004 yılında da kendi isteğimle müsteşarlıktan ayrılarak üniversiteye geçtim, Gazi Üniversitesi'ne. Halen Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde. Biraz bölümü değiştirdim. Yenilenme adına, trendleri izleme adına Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Bu arada keyifli bir haber olarak da bölüm olarak Ankara'da ilk kez, Türkiye'de de üçüncü olmak üzere akreditasyon aldık. 5 yıl akrediti olan bir bölümümüz var artık.
Şimdi bu güzel CV önemli çünkü kamuyu iyi tanıyan, maliyeyi, hazineyi iyi bilen, gümrüğü iyi bilen bir isimsiniz. Ek bütçeyle ilgili ilk kulisi yazdınız. Çok etkilendim ben. Aman dedim, bu önemli. Bizim bütçede, bütçe nedir Nevzat Bey?
Güzel bir soru. Kişilerin, ailelerin, şirketlerin, devletlerin önündeki belli bir süreye göre, bu bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, tabii ki genelde bir yıl için öngördüğü gelirleri ve bu gelirlere göre giderlerini ayarlama ya da düzenleme sanatı diyebiliriz. Bütçe geleceğe dönük tahminlerdir. Ne kadar tahminler isabetli olursa sonuçlara o kadar hakim olunur ve rahat bir yol alınır. Bu şirketler için de böyledir. Devletler için de böyledir. Devlette olayı bir tık biraz daha farklı düşünmek lazım. Devlette gelire göre gidere bakılmaz. Gidere göre gelir aranır, işin doğası gereği. Bir bu. İkincisi, devlette iç denge anlamda bütçe vardır. Dış denge anlamında da ödemeler dengesi dediğimiz konu vardır. Yani döviz açığı veya fazlası ya da ihtiyacı veya fazlası diye. Yani bütçe bir tahmindir. Bütçe yapılmış olmak için yapılmaz. Bir fenerdir, bir rehberdir. Önünü görmek adına gerçekten uyulması gereken, izlenmesi gereken bir yoldur.
Peki.
İhtiyaç olursa elbette revize edilir ama günlük değil, haftalık değil, aylık değil. Ne kadar az bir şirket bütçesi, bir devlet bütçesi revize edilirse o kadar isabetli yol almış olur. Öngörülebilirlik o zaman ortaya çıkmış olur. ve beraberinde güven ortaya çıkar.
Peki ben bu bilgilerin ışığında 2022 bütçesine birlikte bakalım istiyorum. İlk 5 aya baktığımızda bütçede en önemli kalem gider değil mi?
Tabii.
2002 bütçesinde giderimiz ne? Gelirimiz ne? En büyük gelir kalemi de vergi. Ve tabii ki harcama da önemli, öyle değil mi?
Elbette tabii.
Şimdi bakalım bizim bütçede ilk 5 ayda ne yapmış Türkiye?
Şimdi şöyle söyleyeyim, çok sadeleştirerek, önünde çok rakamlar yok. Bir de dinleyicilere de çok boğmamak
evet.
rakamlara. 1 trilyon 751 milyar lira 2022 yılının bütçesi. 1 trilyon 752 1 milyar lira. Bunu
evet.
bir tarafa koyalım. Peki hı-hı. bunun karşılığında öngörülen bütçe geliri ne kadar? 1 trilyon 472 milyar lira. Yaklaşık 1,5 milyar. Bütçe açığı ne kadar çıkıyor? 278 milyar. Demek ki 2022 bütçesi yapılırken 278 milyar lira açık öngörülmüştü. Bu bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar bütçe gelirinin 1 trilyon 258'i vergi gelirlerinden oluşuyor. Yani ağırlıklı tabii ki vergi gelirleri. Vergi gelirleri içerisinde de ne yazık ki ithalde alınan KDV, dahilde alınan KDV, dış ticaretten alınan vergiler ve diğer özel tüketim vergisi gibi diğer dolaylı vergiler ön planda %70'ler dolayında bir pay alıyor. Dünyadaki yapının tam tersi. Dünyada dolaylı vergiler daha azdır. Dolaysız vergiler yüksektir. Bizde 1 trilyon 258 milyar öngörülen vergi geliri var. Toplam kamu geliri, bütçe geliri 1.472. Bütçe gideri de 1.750. Tabii açığın karşılanma yeri nedir? Borçlanmadır. Borçlanmanın da bedeli nedir? Faizdir. Faiz de öngörülen faiz yanlış hatırlamıyorsam 240 milyar lira.
Evet, şimdi tabloyu çok iyi özetlediniz. Ev bütçesinden bir farkı yok. Gelirinizi, giderinizi, harcamanızı iyi bileceksiniz. Şimdi Türkiye'nin 2022 bütçesi ilk 5 ayda üretmemiş, vergi toplamış. Kümesteki kazlar diyorum ben. O alınan vergiler için vatandaştan alınmış. Yani ceplerimize biri elini uzatmış, tıkır tıkır tıkır paraları almış. Öyle görünüyor. 9 milyar TL'ye yakın bir tahsilat değil mi?
Evet. Evet, yani yüksek bir rakam vergi tahsilatı var. Bunların içerisinde dediğim gibi efendim ithalat patlarsa ne olur? İthalde alınan KDV artar. Akaryakıt tazam yapılırsa özel tüketim vergisi artar. Dahilde iç pazar, iç piyasa, iç talep canlı tutulursa, hiçbir şekilde enflasyonla mücadele yapılmazsa, ithalde dahilde alınan katma değer vergisi artar. Yani dilerseniz söyleyeyim, dahilde alınan katma değer vergisi bütçede 125 öngörülmüş, şimdi ona ilave 163 milyar lira eklenmiş. Ne zaman? Yeni ek bütçeydi. Rakamlar yani çok ilginç. Ben
şimdi geleceğim oraya, geleceğim. Bunu niye böyle yavaş yavaş geliyoruz? Vergiye dayalı %70'i gelirin %70'i vergilerden. O da tahsil edilmiş %70'i. Şimdi işin gider ayağına, harcama ayağına bakalım. Orada nasıl bir tablo var? Oradan niye ek bütçe ihtiyacı doğdu? Bu ek bütçe mi yoksa ikinci bir bütçe mi? Ona bakmamız lazım değil mi?
Evet. Niye ek bütçe? Olay çok net. Bir defa 15 veya 17 Ekim 2021'de 2022 bütçesi sunulurken asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu yoktu. Aynı şekilde KKM dediğimiz
kur korumalı mevduat yoktu.
Kur korumalı mevduat hesabı yoktu. Personel zamları ile ilgili bilgiler yoktu. Tamamen sanki de deflate edilmiş anayasal bir yükümlülük yerine getirilmiş idi. 15 Ekim'den 15 Aralık'a kadar 2 ayda bunlar değişti. Dolayısıyla 31 Aralık tarihi geldiğinde bütçenin önemli ölçüde büyüklükleri birkaç yüz milyar lira artmıştı gider kısmı. Peki ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Hükümetin sunduğu bütçe teklifi aynen meclisten geçti. Plan Bütçe Komisyonu'nda olsun, mecliste olsun en ufak bir tadilat, değişiklik görmedi. Öyle olunca zaten baştan ifade mazur görün kadük oldu. Baştan prematüre bir doğum, bir doğum oldu. Sağlıksız bir doğum oldu. Buna ilk sonuçları Mart ayının 20'sinden sonra olmak üzere kur korumalı mevduat geldi. Geçtiğimiz günlerde de malum bildiğimiz GES dediğimiz gelir endeksli senetler geldi. Bu arada diğer bir takım para kredi politikaları devreye girdi. Ama burada bir şeyi parantez açarak söyleyeyim. Bu politikaların hiçbiri ama hiçbiri belli bir amaca özgün ve yönelik değil. Biri de yapılırken biri de yıkılıyor yapılanlar. Dolayısıyla ister istemez şuna benzetiyorum. Zaman zaman yazılarımda da söylüyorum Melda Hanım. Kızgın bir saçın üzerine düşen damlalar gibi anında buharlanıyor. Gerçekten yazık oluyor. Yani bu yapılanlarla iş şeyden çıkıyor, şirazesinden çıkıyor. Size şunu söyleyeyim. Vergi harcaması dediğimiz vazgeçilen vergi 2022 yılında hükümetin sunduğu bütçe kanunu B cetveline bakın, orada görürsünüz. 340 milyar lira civarında. Düşünebiliyor musunuz? Vergi gelirlerinin neredeyse 3'te 1'inden fazlası doğrudan doğruya istisna, muafiyet, indirim şeklinde vergi dışı. Bu hesap yapılırken asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu yoktu. Şu anda yarısına gelmiştir. Yani toplanması gereken vergi 100 lira iken, misal olarak söylüyorum, bunun 50 lirasından vazgeçiyorsunuz. Ama harcamanız artıyor. Nasıl finanse edeceksiniz? Bu kadar basit. Yani 100 lira gelirinizin 50'sini alamıyorsunuz ama 150 lira harcama yapmak zorundasınız. O 100 lira açığı ne yapacaksınız? Borçlanmayla karşılayacaksınız. Borçlanmada dediğinizde 240 milyar lira bir borcumuzun faizi hemen şimdi yeni şeyde aşağı yukarı 80 milyar 75-80 milyar daha artırıldı. Demek ki %30 küsur daha artırıldı doğrudan doğruya. İç borç faizleri %26, dış borç faizleri %65 dolayında artırıldı. Böylece borç faizleri, iç ve dış borç faiz ödeneği yaklaşık 75-76 milyar lira artmış oldu. Bunlar ne demektir? Bunlar açık demektir. Bunlar ileriye bırakılan, ötelenen tortular demektir. Bundan sonraki iktidarları bekleyen çok ama çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar veya başkası, matematik, iktisat hiç affetmez. Sonuçları nettir. Yeni gelen iktidar kim olursa olsun doğrudan doğruya onu bir sıkıntı beklemektedir. Olağanüstü ciddi sıkıntı beklemektedir. İşin moral tarafını, kurumsal erozyonu falan onları dışlayarak söylüyorum. Sadece rakamlarla söylüyorum. Bunun çok ciddi komplikasyonlarının olacağını, yeni yönetimi, yeni iktidarı kim olursa olsun şeyler, tortular, sıkıntılar beklediğini ne yazık ki söylemek zorundayız.
Bir noktaya dikkat çekeceğim. Vergiye ek bütçede vergiyle ilgili yolculuk nedir?
Çok güzel bir soru. Burada bugün beni bir iki yerden de aradılar. Değişik yerlerden aradılar. dünkü yaz, bugün gazetede çıkan yazdığım resmi televizyon kanalda konuştuğumdan ötürü şunu sordular. Yani bu mesela bu vergiler toplanabilirdi. Bunu bizim meslekten ama önemli bir kurumun başındaki bir arkadaşımız aradı. Beni sordu. Bana sordu. Dedi ki üstad dedi bir trilyon 83 milyar lira toplam vergi geliri nasıl toplanabilir?
7 ayda 1 trilyon 83 milyar TL vergi nasıl toplayacak maliye?
7 ay değil, bunu 6 ay değil. Çünkü Haziran'ın 23'üne geldik. Biz yeni takvim, yeni 1 Mayıs, 1 Temmuz'da başlayacak. 6 ayda toplanacak. 1 trilyon 83 milyar lira. İhtimal yok. İki sonuç var. Ve bu bütçeyle de öngörülen bir şey var. Bu bütçede açık olmayacak. Toplanan vergilere eşit harcama ödenek diye gösterdiler. 880 milyar ağır cetveli ödenekleri, 200 milyar da personel ve sosyal güvenlik devlet giderleri, prim giderleri diye. Ben size şunu söyleyeyim. İki sonuç var. Gene bir matematikten bahsediyorum. Eğer bu vergi toplanacaksa, 1 trilyon 83 milyar lira vergi toplanacaksa, bunun alt açılımlarına bakalım. Kurumlar vergisi 315 milyar lira. Temmuz ayından sonra kimden toplanacak? Alkolden alınan vergi 17 milyar lira ÖTV. Petrolden alınan vergi yaklaşık 48 milyar lira. Motorlu taşıt araçlarından alınan vergi, ÖTV diyorum hep, 70 milyar lira. Toplam 157 milyar lira özel tüketim vergisi. İthalden 284 milyar lira ilave vergi bekleniyor. Mevcut ödenek tahmin neydi biliyor musunuz Melda Hanım? 291 milyar liraydı. Yani bir kat daha ithalden alınacak KDV öngörülmüş.
Ben araya gireceğim Nevzat Bey. Ben anlıyorum ki ne enflasyonla mücadele programı gelir, tam gaz bugünkü program devam eder. Öyle anlıyorum ben.
Bunun sonucu şu. Bu vergi toplanırsa sabit ve dar gelirlerin işte bir takım ödemeleri, harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergiler zam olarak vatandaşa yansıyacaktır. Eğer bu vergi toplanmazsa borçlanma yapılacak. Bu borcun ilave faizi olacaktır. Yani bunun başka bir yönü, kurtuluşu yok. Zaten yapılan da bana göre bir tahkim, önden yüklemeli bir şey. Hükümet ısrarla Mart'ta fazla verdi, Şubat'ta fazla verdi. Zaten bu her ay kırılan rekorlardan çıkacaktı. Yenilenen rekorlardan. Yani bu böyle bir şey yok. Böyle bir rekor erozyonu da yok. Dünyada başka bir yerde. Dolayısıyla ya vergi toplanamayacak borçlanma olacak. Bu faiz olarak vatandaş faiz olarak birilerine gidecek, geri dağılım bozulacak veya vatandaştan zam olarak, vergi olarak alınmış olacak.
Ya yani, zam yağmuru yani devam edecek, zam sağanağı olacak ya da borçlanma faizleri, yani faizler borçlanmada yol, borçlanma yağmuru yağacak. Ama seçim habercisi mi bu?
Bu evet, seçim habercisi. Bana göre seçim habercisi. Seçim arifesinde böyle bir defa enflasyonu önleme anti-enflasyon politikalar izlenemez. O ani frene basmak şeydir, tehlikeli, fren patlar, araba devrilir.
Bir timing var mı siz? Yani Ekim, Kasım, Aralık ne diyorsunuz? Olası bir seçim takvimi
Valla bu yapılanlar bu kadar hızlı, askerlik vesaire gibi bir takım ilave gelirler de var. Dikkat ederseniz bunlar şey yapılmıyor. Bunlar 116 milyar, 117 milyar lira diğer gelirler var. Özelleştirme gelirleri, özelleştirme değil de pardon, mülk satışı var. Hı hı hı. acayip binlerce mülk satışı var. Bunlara bakarsanız EYT'lilere, 3600'e, askerlik affına, başka aflar da gündeme gelecek. Başta vergi affı olmak üzere gündeme gelecek diyorum. Bunu da bir şey olarak,
evet,
şimdi de kehanet olarak mı alırsınız, bir kulis olarak mı alırsınız bilemem. Ama bunların hepsi sanki sonbaharda bir kasım gibi bir seçimin ayak sesleri olabilir diye tahmin ediyorum. Ama hiçbir şekilde Haziran'da olmayacaktır. Daha önce olacaktır.
Ben size teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Evet. Bir yanda zam sahana, diğer yanda borç sahana. Türkiye gerçekten zor bir yolda, karar vermek durumunda. Sağ olun diyorum. Sözü uzatmadan hemen sosyal medya gündemine bakıyoruz.
Sosyal medya gündemi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde devasa büyüklükteki bir alana zarar veren orman yangınına sosyal medya kayıtsız kalmadı. Şahan Gökbakar, ülkemizin her bir yanan ağacı beni çok üzüyor. Geçen sene yaşadıklarımın bende bıraktığı izler geçmiyor. O yanan ağaçların kokusu geliyor burnuma her yangın gördüğümde. Kimin derdi nedir bilemem ama benim derdim güzel ormanlar yanmasın. Bu kadar. Gani Müjde, Marmaris yangını rüzgarın etkisiyle çok kötü yayılır. Gece görüşlü yangın söndürme uçağı olmadan da hiçbir büyük yangın söndürülemez. Yetti artık ya. Geçen yıldan hiç mi ders almadınız? Cüneyt Özdemir, geçen yıl orman yangınlarından sonra bu yıl yine yangın söndürmek için uçak ayarlayamamak, insanın kalbi kırılıyor. Zeki Kayahan Coşkun, sosyal medya yangın konusunda hassasken, bakanlar sahadayken Çekmeköy'e de bekleriz. İlla yanması helikopter diye bağırmak mı gerekiyor? Neden susuyorsunuz? Çekmeköy'de yapılaşmaya açılmayacak denilen bu koca alanın bu hale gelecek olmasına, bunlar ağaç değil mi? Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyanın gündeminde Marmaris'teki yangın ve geçen yılki yangının bilinçaltımızdaki yansıması, böyle diyorum ben. Ama bizim gündemimizde işçiye, emekliye, memura, asgari ücretliye, ücretliye verilecek tabii ki enflasyon farkı konusu var. Çünkü bugün 22 Haziran, Temmuz'da enflasyon farkıyla ilgili durum ne olacak, buna bakacağız. Bu konuyu değerlendireceğiz. Profesör Doktor Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi, şu an karşımızda. Aziz Bey,
merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Biliyorum dostlarınızla bir toplantı halindesiniz. Bize zaman ayırdınız. O yüzden sizi onlardan fazla ayırmak istemediğim için süreyi bu defa biraz kısa tuttum. Ama sizi sık sık yayına almak isterim. Öncelikle çok kısa kendinizden söz eder misiniz Aziz Bey? İzleyicilerimize, dinleyicilerimize sizi tanıtmak isterim.
Ben uzun yıllar sendikal hareketin içinde çalıştım. Uzman olarak 1985 yılından beri hem Türk İş'te hem de DİSK'te. Daha sonra akademik alanda sosyal politika çalışma ekonomisi alanında çalışmaya başladım. Halen bu alanda çalışmalarımı yürütüyorum. Bir Gün gazetesinde haftalık yazılar yazıyorum, çalışma hayatı, emek sorunları ile ilgili olarak. Akademik alanda da emek çalışmaları alanında çalışmalarımı sürdürüyorum.
Güzel, iyi yazılar yazıyorsunuz. Önemli yazılar. Ancak 8 gün sonra Temmuz. Biz emekçiler açısından, yani 8 milyonu aşkın bir asgari ücretli var değil mi bu ülkede?
Daha da fazla aslında. Asgari ücrete yakın çalışanları da katarsak, yani asgari ücretin %10, %20 civarında ücret alanları da katarsak bu sayı 10 milyona yaklaşıyor. Yani onlara da asgari ücretli demek mümkün bence. Ama onlarla birlikte neredeyse tüm ücretli ve maaşlıların yarısı asgari ücret civarında, asgari ücretin %10 üstünde ya da asgari ücret civarında ücret alıyor. Evet, doğrudur.
5 milyona yakın memur var bildiğim kadarıyla.
Evet.
13.6 milyon emekli var.
Evet, doğru.
22,5 milyon değil mi sigortalı ücretli çalışan var.
Ücretli şimdi çalışan.
Evet, herkesi ilgilendiren bir konu. Temmuz'da enflasyon farkı ne olacak? Çünkü herkes zam zam zam diyor. Ama bunun bir enflasyon farkı olduğunu altını çizmemiz gerekmiyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda?
Kesinlikle. Şimdi enflasyon farkının zamla hiçbir alakası yok.
Evet.
Enflasyon farkı nedir? 6 aylık zaman içerisinde Ocak ayından Temmuz ayına kadar yaşanan enflasyonun, bu üstelik de resmi enflasyondur ki ülkemizde resmi enflasyonun hesaplaması konusunda çok büyük bir tartışma vardır. Yani her açıdan tartışmalıdır. Bu resmi enflasyon üzerinden geçmişte kaybedilenlerin gecikmiş olarak telafi edilmesinden ibarettir. Şöyle söyleyeyim size, mesela bir asgari ücretli örnek vereyim size. Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 4.253 lira oldu. Fakat Ocak ayının sonunda enflasyon nedeniyle asgari ücretli 472 lira alım gücünü kaybetti. Şubat'a geldiğimizde bu 699 lira oldu enflasyon nedeniyle. Mart ayında asgari ücret aldığına göre 1 Ocak'taki tarihe göre 970 lira gerideydi. Nisan'da bu 1350 lira oldu. Mayıs'ta 1515 lira oldu. Şimdi Haziran'ı bekliyoruz. Haziran enflasyonu açıklandığında muhtemelen 2000 liranın üstüne çıkacak. Yani bu arada 5 ayda, sadece 5 ayda bir asgari ücretli 5 ayda almış olduğu asgari ücretin içerisinden 5000 liralık bir alım gücünü kaybetti. Şimdi şeyde ne olacak? Temmuz'da ne olacak? Bu geçmiş kayıplar karşılanmaksızın bir enflasyon farkı eklenecek ücretlere. Şimdi yüksek enflasyon döneminde 6 aylık, 1 yıllık ücret zamları kesinlikle ücretlileri, maaşlıları, emeklileri süründürür. Yani yüksek enflasyon döneminde bu zamların 2 ayda bir, 3 ayda bir mutlaka yapılması gerekir. O yüzden kamuoyundaki beklenti, zam beklentisidir. Temmuz ayındaki yapılacak olan enflasyon farkının gecikmeli olarak ve geriye doğru telafisi olmaksızın bir enflasyon farkı olacaktır. Burada da enflasyon farkını TÜİK belirliyor. TÜİK ülkenin en büyük işvereni durumundadır. Yani bakın, memur maaş artışı TÜİK'in belirlediği TÜFE'ye göre oluyor. Emekli, işçi emeklisinin maaş artışı, memur emeklisinin maaş artışı, aylık artışı buna göre oluyor. Toplu sözleşmeli işçilerin, kamu işçilerinin ilk 6 aydan sonraki ücretlerindeki artış TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre oluyor. Dolayısıyla TÜİK bütün neredeyse Türkiye'deki emek gelirlerinin tamamını belirliyor. Hatta asgari ücret tartışmaları da bunun üstünde yürüyor. Yani asgari ücretteki artış enflasyona göre artacak mı artmayacak mı tartışma. Dolayısıyla burada karşımıza ne çıkıyor? Enflasyonun ölçülmesi meselesi çıkıyor ve TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor. Doğru ölçmediği için de şeyde alınacak olan telafi, enflasyon farkı da gerçekçi bir enflasyon farkı maalesef olmayacak Melih Hanım.
Çok önemli, ancak hem asgari ücretli için hem enflasyon farkı konusunu tartışırken şu asgari ücret meselesine bakalım. Herkes hükümetin asgari ücret için bir kaynak ayıracağını ya da bu karar vereceğini düşünüyor. Halbuki bir asgari ücret tespit komisyonu var. İşçiler orada, işverenler orada, Çalışma Bakanı da ara bulucu olarak orada, öyle değil mi?
Evet, bu mesele tam şu şeye döndü, anekdota döndü. Yani İsa değil Musa, baston değil Asa, Dicle değil Kızıldeniz. Yani asgari ücreti hükümet Türkiye'de belirlemez. Türkiye'de asgari ücretin tespit sistemi üçlü bir kurul dediğimiz üç taraflı bir kurul tarafından belirlenir. Bunu hükümet açıklamaz, hükümet tek başına karar veremez. Kamuoyunda sanki şöyle bir algı var. Hükümet asgari ücrete tıpkı şeyde olduğu gibi, emeklilerin aylıklarının belirlenmesinde olduğu gibi, ki onu da hükümet belirlemiyor, yasa tarafından belirleniyor bu. Hükümetin belirlemesi söz konusu değil burada. Fakat bu bir süredir hükümet asgari ücreti artıracak gibi bir algı oluşturuyor. Şimdi bu iki nedenle yanlış. Bir, hükümet tek başına karar veremez. Türkiye'de kanunen asgari ücrete yetkili tek yer vardı. Asgari ücret tespit komisyonu. Bunun dışında kimse karar veremez. Asgari ücret tespit komisyonunda Çalışma Bakanlığı 5 kişiyle temsil edilir. İşverenler 5 kişiyle temsil edilir. İşçiler 5 kişiyle temsil edilir ve çoğunlukla karar verir ve bu kararlar resmi gazetede yayınlanır ve kesindir. Kimse değiştiremez. Kimse altını üstünü ekleme yapamaz, çıkarma yapamaz. Dolayısıyla hükümetin tek başına asgari ücreti belirlemesi söz konusu. Ha, hükümet ne yapar? İşçi ya da işveren kanadını yanına alır ya da ikisini birden bazen yanına alır. Asgari ücreti saptanmasında ağırlık koyabilir ama şey yanlıştır.
Evet.
Türkiye'deki sistemde asgari ücretin belirlenmesini asgari ücret tespit komisyonu şeydir. Diğer yanılgı şudur. Hükümetin çalıştırdığı kamu işçilerinin hiçbirisi asgari ücretli değildir. Dolayısıyla bu doğrudan hükümetin ödediği bir şey de değildir. Bu daha çok özel sektör işverenlerini ilgilendiren bir şeydir. Hükümetin çalıştırdığı kamu işçilerinin ücretleri toplu sözleşmeyle belirlenir. Onlar sendikalıdır. Sendikaları vardır. Toplu sözleşmeyle belirlenir. Dolayısıyla hükümet kendi çalışanlarına da bir ödeme yapmaz buradan. Dolayısıyla bunda bütçeden bir alakası yoktur. Hükümet tarafından yapılan bir ödeme de değildir.
Peki bunlar çünkü önemli. Türkiye son dönemde çok konuşuyor ama bir kakofoni var. Halbuki bilimle, bilgiyle konunun nasıl bir yolda gittiğini anlamakla bizim habercilik yapmamız gerekiyor. Sizce asgari ücrette ne olabilir? Bir öngörünüz var mı?
Şimdi yani tabii normal bir ülkede bir öngörüm olurdu. Ne olurdu? Asgari ücret tespit komisyonu toplanırdı. Tarafların bir bu konudaki şeyleri olurdu. Sendikalar şunu istiyor, işverenler bunu istiyor. Bütün önerisi bu. Dolayısıyla böyle bir ülkede uzlaşmanın nerede olacağını tahmin edebilirdiniz. Geçmiş dönemlerde nitekim asgari ücret tespit komisyonu öncesinde bu tip rakamlar ortada dolaşırdı, konuşulurdu. Fakat şimdi tuhaf bir biçimde bakın bugün ayın 22'si 8 gün kalmış. Asgari ücret tespit komisyonu şu anda toplantıya çağrılmış değil. Halbuki asgari ücret tespit komisyonu yaklaşık bir ay konuşur bu işleri. Yani 4 defa toplanır, karşılıklı toplanır, görüşür, girir, gider, gelir, danışırlar vesaire. Kamuoyu oluşur. Şu anda muhtemelen ayın 27'sinde, 28'inde belki 29'unda asgari ücret tespit komisyonuna gelin diyecekler. Şey budur, kararlaştırılan miktar budur, imzalayın diyecekler. Böyle olacak. Şimdi o yüzden şey zor ama bir takım rivayetler ve bir takım tevatürler var. Yani bunlar üzerinden konuşabiliriz. Bir tanesi şu, asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi meselesi. Asgari ücret biliyorsunuz brüt olarak 5004 lira, net olarak da 4253 lira. Asgari ücret vergiden istisna tutuldu çok uzun yıllar sonra sendikaların bastırması sonucunda. Ama üzerinde şu anda sosyal sigortalar primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor işçiden. Bu da yaklaşık 750 lira civarında. Bir tartışma şu, hükümetin başka bir karara gerek olmaksızın şu ek bütçeyle bunu yapabilirdi ama ek bütçeye koymadılar bunu. Bunun bütçeden karşılanması, en azından belli bir süre bunun bütçeden karşılanması gibi bir şeyle asgari ücretin brütünü nete çıkarmak, yani 5004 lira yapmak gibi bir senaryo bir süredir konuşuldu. Ama benim ek bütçeden gördüğüm, ek bütçede işverenlere bir sigorta prim şeyi tanınıyor. Zaten geçmişten beri var. 5 puanını devlet öder işverenlerin. Yani işverenin işçi...
Bütçede yer alıyor. Niye işçiler için bütçeden böyle bir...
Maalesef yok. Maalesef ya. Bütçede işçilerin sigorta prim desteği yok. İşverenlere 2008'den bu yana 5 puanlık bir destek var ve 2008'den bu yana bu gayet ciddi bir para. Yaklaşık 140 milyara yakın bir para tuttu bu. Yani bütçeden %5'lik prim desteği. Şimdi bir beklenti buydu ama ek bütçede yok ama belki meclis aşamasında gündeme getirirler mi bilmiyorum. Bir seçenek bu. Yani sigorta priminin, işçilerin sigorta prim payının ve işsizlik sigortası prim payının bütçeden karşılanması. Bütçeden olmadı. Tabii bütçede kaynak bulmaları zor olabilir. Bu sefer bunu işsizlik sigortası fonuna yıkar.
Aman herkes gözünü oraya dikiyor.
Evet, yani oradan zaten çok büyük paralar şeye gidiyor. İşsizlere ödenen paralardan daha büyük parayı işsizlik sigortası fonu işverenlere teşvik olarak ödüyor. Bir başka şey ihtimal yani bütçede yeterince kaynak yok, para yok vesaire deyip bunu şeye yıkabilirler. İşsizlik sigortası fonuna yıkabilirler. Burada tabii sendikaların ses çıkarması lazım. Ne kadar olur bilmiyorum. Diğer bir senaryo ise şöyle, seçime bağlı olarak artış miktarının Numan Kurtulmuş'un dediği gibi bir dokunuş mu olacağı ya da anlamlı bir artış mı olacağı biraz bence seçime bağlı olarak değişecek. Yani sonbaharda seçimi düşünüyorlarsa bence Temmuz ayında asgari ücrete de işçi ve emeklilere de enflasyon farkı dışında bir düzeltme yaparlar. Ama seçim düşünmüyorlarsa bence sadece şeyle yetinirler. Memura ve emekliye enflasyon farkını. Asgari ücretle de sembolik bir artışla, yani 5 bin liranın üzerine çıkan 1000 liralık bir artış olabilir bu. 5 bin liranın üzerine çıkar. Belki yani %20 civarında bir artış şey yapabilirler. Ama seçim düşünüyorlarsa bence ciddi bir artış yapmak zorundalar. Çünkü bu asgari ücret de dediğim gibi yani sadece 5 ayda 5 bin lira eridi. 6. aya geliyoruz. Yani asgari ücretin alım gücünü benim tahminim 2 bin lirasını kaybetmiş olacak Haziran ayında. Bu şeyle sonbaharda seçime gidilmez. Yani bu ücret düzeyleriyle yani emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücrete gitmeleri zor. Ama seçimde doğrusu yani o daha çok siyaset bilimcilerin, siyasetçilerin analizi, bir tahminde bulunamıyorum ama Temmuz ayı bence önemli bir gösterge olacak. Yani memur maaşları, emekli aylıkları, asgari ücret konusunda hükümetin çizeceği tutum, artık bunu komisyon diyemiyorum çünkü hükümet karar veriyor buna. Maalesef okulda hukuk tanınmıyor. Biraz bence seçime bağlı olacak. Yani seçim düşünmüyorlarsa asgari ücrette daha sembolik bir artış yapacaklar. Yani 5 bin liralık psikolojik sınırı geçecekler. Belki 5200 lira, 5250 lira gibi bir şey olacak. Ama seçim düşünüyorlarsa bence ciddi bir artış yapmak zorundalar. Aksi halde bu ücret düzeyiyle, bu enflasyon hızıyla sonbaharda bir seçimi göze alamazlar. Yani
anlıyorum.
4000, 5000 liralık bir şeyle önümüzdeki aylarda %90'lara da çıkabilecek olan enflasyon seçimi göze alamazlar. O yüzden tahmin biraz zor. Yani bir sürü değişikliğe bağlı tahmin.
Anlıyorum. Biraz. Ben size teşekkür ediyorum. Sizi hemen arkadaşlarınızın yanına uğurlayalım. Sağ olun diyelim.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Biz de hemen günün yazısına kısaca göz atalım.
Günün yazısı. Asgari ücrette Temmuz zammı tartışmaları yapılıyor. Türk İş'in 4 kişilik ailenin açlık sınırı rakamını aşabilmek için net %45 artış olması gerektiği ve işverenin ödediği 876 liralık primden kamunun vazgeçmesi gerektiği söyleniyor. Peki asgari ücret zammı ne olabilir? 16 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı bilgisini ele alalım. Son açıklanan yıllık enflasyon %73,69 iken yıllık gıda enflasyonunun %91,63 seviyesinde gerçekleştiğini de bilelim. Aralık ayına göre enflasyon artışı %35,14 olduğunu, buna bir aylık enflasyon daha eklenerek memur ve emeklilere %40'lara varan bir Temmuz zammı yapılacağı beklentisini ekleyelim. Beklentiler ortaya konulurken asgari ücretin netinin en az Türk İş'in 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6017 liranın üzerinde olması isteniyor. Bu %10'luk ve %20'lik net artışın üzerinde. %10 net artış olursa asgari ücret Temmuz'da 4678 liraya, %20 artış olursa 5103 liraya yükselecek. Asgari ücret netinin açlık sınırını aşabilmesi için Temmuz zammının en az %45 olması gerekir. İşveren kesimi Temmuz zammı yapılacaksa asgari ücretle ilgili ödedikleri 876 liralık primin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyor. Gerçekçi bir yaklaşım için yukarıda belirttiğim hususların ve işverenlerin taleplerinin dikkate alınarak hareket edileceği için ince hesaplar yapılarak karar verilebileceğine inanıyorum. Günün sözü. Birleşik Devletler Hazine Bakanı Yellen yavaşlama beklediğini açıkladı ve yakıt fiyatlarında vergilerin askıya alınabileceğini belirtti. Yazısı.
ABD'de bile akaryakıt vergileri askıya alınabiliyor. Bizde ek bütçede yine en büyük güç vergide, bir de akaryakıt vergisinde. Bizden bugünlük bu kadar. Hafta başı yine birlikte oluyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kendinize iyi bakın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
Sputnik Türkiye, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin, ardından Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmelere ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.